İş ve Yaşam serisine hoş geldiniz. Bu seri yayınlanmış yazılarımın sesli hallerinden oluşuyor. Benim ismim Ece Ağabeyoğlu, örgütsel psikoloji uzmanı ve kariyer koçuyum. Makalelerimi kendiyolun.com internet sitemde bulabilirsiniz. Burada ise okumaktansa dinlemeyi tercih edenler için sesli hallerini yayınlamaya devam ediyorum. Umarım beğenerek dinlersiniz. Bu defa konumuz gerilmeden geri bildirim. Hem almak hem vermek. Birisi size dedi ki sana bir geri bildirim vereyim. Şimdi içinize bakın ve dürüst olun. Bu cümleyi duyduğunuz anda aklınızdan geçen olumlu mu yoksa olumsuz mu bir şeyin konu olacağı? Günlük hayatta her zaman birebir bu cümleyle duymayız. Ama bize bir geri bildirim verileceğini hissettiğimiz her örneği bence buna katabiliriz. Kavram her ne kadar nötrse de gözlemime göre toplum olarak olumsuz algılamaya daha yatkınız. Çoğumuzun dilinde geri bildirim sözcüğü sanki şikayet veya eleştirinin kibarcası olarak yer alıyor. Kendi kullanımımız böyle olunca dışarıdan algıladığımızın da benzeri şekilde olması normal. Peki ne sakıncası var? Eleştiri ve şikayet bildirmek gerekli değil mi? İsmini nasıl koyduğumuzun ne önemi var? Buradaki sakınca şu. Bir davranış veya durumla ilgili olumlu ya da olumsuz her türlü bildirimin muhatap tarafından alınması önemli. Yani en azından amacımızın bu olduğunu varsayıyorum. Yoksa işte sadece kendimizi tatmin etmek için boş serzenişlerdeysek onları konu dışı tutuyorum. Karşı tarafın alması önemli. Bizim bildirmemiz karşı tarafın aldığı anlamına gelmiyor. Ve bu bildirimler sadece negatif olarak verilirse ya da öyle gibi algılanırsa çeşitli sebeplerden boşa gitme ihtimali yüksek. Ayrıca olumlu bildirimlerinde çok büyük faydası var. Konunun olmazsa olmaz bir parçası. Çünkü iyi yapılanları artırdığı ve özgüven verdiği gibi kişiye adil değerlendirildiğini hissettirme ve olumsuz geri bildirimi de kabullenmeyi kolaylaştırma gibi bir etkisi var. Sadece olumsuz geri bildirim duymak, yeknesak bir uyarıcıya sürekli maruz kalmak gibi. Ve bu nedenle bir süre sonra duyarsızlaşmaya kadar gidebilir. Bildiriminiz boşa gidebilir. Haylaz çocukları olan ebeveyn beni anlayacaktır diye tahmin ediyorum. Bunu biliyorlardır. Layıkıyla iletilemezse büyük gelişim fırsatları kaçabilir. Bunun için de geri bildirim kültürümüzün ve bakış açımızın bence biraz değişikliğe ihtiyacı var. Konuyu kendimizden başlayarak düşünmek, kavramayı ve uygun pratiği geliştirmeyi kolaylaştıracaktır diye düşünüyorum. Geri bildirim almak özellikle kör noktalarımızla ilgili olduğunda gerçekten geliştirici ve dönüştürücü etkiye sahip olabiliyor. Mesela bir toplantıda önemli bir sunum yapmak üzeresiniz. İçeriye sıkı hazırlanmışsınız, özgüveniniz tam, heyecanınız ve inancınız dorukta. Başlıyorsunuz anlatmaya. Büyük bir inanç ve detaylarla konuşuyorsunuz ancak hayalinizdeki reaksiyon bir türlü oluşmuyor dinleyicilerde. Sebebini anlayamıyorsunuz ve moraliniz düşüyor. Söylenenleri anlamadıklarını ya da fikirlerinize değer vermediklerini düşünüyorsunuz. Ya da belki öne sürdüğünüz fikir o kadar iyi değildi ve sadece size öyle geldi. Olabilir mi? Bu senaryoda geriye saralım şimdi ve toplantının öncesine bir prova sunumu ekleyelim. Bir arkadaşınızdan sunumunuzu izleyip size geri bildirim vermesini istemiş olun. Sunumunuz sonrasında arkadaşınız size konuşurken bazı sözcükleri çok sık tekrarladığınızı, sesinizin monoton olduğunu ve uzun cümleler kurduğunuzu, bunun da takibi zorlaştırdığını söylüyor. Tam bu anda önünüzde iki yol beliriyor sapabileceğiniz. 1. Moral bozukluğu ve ben bu işi yapamayacağım iç sesi. 2. Tek değişmesi gereken bunlarsa yeniden hazırlanıp bunları daha farklı yapayım diye bir heves. Bu iki yoldan hangisine sapacağınız sizin seçiminiz olmakla birlikte genel alışkanlığınızdan ve kişiliğinizden bağımsız olarak seçiminizi etkileyecek bir faktör daha var. O da bu geri bildirimin size veriliş tarzı. Şöyle hayal edin. Arkadaşınız öncelikle verdiğiniz örneklerin çok isabetli olduğunu, kullandığınız görsellerin etkileyiciliğini ve olumlu yüz ifadenizin iyi bir izlenim yarattığını söylemiş olsun. Ardından da ses tonu ve cümlelerinizle ilgili deminki olumsuz şeyleri belirtmiş olsun. Bu durumda seçeceğiniz tepki farklılaşır mıydı? Bir sonraki adımınız ne olurdu? Aynı arkadaşınızın geri bildirim olarak sadece "Bence yeterince iyi değilsin, fikrini kabul ettiremezsin" dediğini hayal edin. Şimdi tepkiniz ne olurdu? Ya da arkadaşınızın sadece dinleyip "Çok güzel, bravo" demekle yetindiğini hayal edin. Bu durumda ne hissediyorsunuz? Aklınızdan ne geçiyor? Bu örnekten yola çıkarak etkili ve işe yarar olmasını istediğimiz bir geri bildirimin neye benzediği az çok şekillendi sanırım. Maddeleyerek tavsiyeleri verelim, biraz daha kolay akılda kalıyor. O da şöyle olabilir. Bir kere iyi kötü, doğru yanlış, beğendim beğenmedim gibi hem genel hem de subjektif ifadeler kullanmaktan kaçının geri bildirim verirken. Konunun etkisinden bahsedin. Örneğin "Konuşman kötü" yerine "Çok hızlı konuşuyorsun" da değil, etkisini de içerecek şekilde. Konuşman çok hızlı olduğu için dinleyen bazı söylediklerini kaçırıyor ve seni anlayamıyor. Bu daha işlevsel. Bir diğer maddemiz zamanlama. Zamanlama her şeydir. Etkili geri bildirim zamanında verilendir. Anında, olay sırasında veya hemen akabinde, sıcağı sıcağına konu edildiğinde anlaşılma ve hatırlanma ihtimali daha yüksek. Ayrıca aradan bir süre geçtikten sonra geçmişteki bir olayın konu edilmesi, hele de olumsuz ise, geri bildirimi alan içinde, veren içinde olduğundan büyük ve stresli bir hale gelebilir. Tabii bu konunun ne olduğuna da bağlı. İçerikten çok söyleyenin niyetine odaklanmaya, savunmaya geçmeye ya da hatırlanmayan detaylar nedeniyle tamamen etkisizleşmesine varabilir. Bu nedenle fark ettiğiniz ve önemli olduğunu düşündüğünüz geri bildirimleri, olumlu ya da olumsuz, anında paylaşmayı tercih edin. Geçmişteki bir olayı mutlaka konu etmeniz gerekirse, değil mi? Bazen de bu gerekiyor olabilir. O zaman zamanında söyleyememiş olmanızın nedenini de samimiyetle eklerseniz, az sonra şaşıracak olan kişinin yükünü biraz hafifletmiş olursunuz ve olumlu bir yaklaşımda bulunmuş olursunuz. Klasik bir örnek, iş yerlerinde çalışan performans değerlendirmeleri. 3 veya 6 aylık ya da daha kötüsü yılda birlik zamanlarda kişinin performansını değerlendirme amaçlı görüşmelere bırakmanın yarattığı bir handikap var. Geri bildirimin zamanında olmaması nedeniyle etkisi kayboluyor. Ayrıca performans her zaman iyileştirilmek istenen bir olgu. Madem öyle, zamanında geri bildirim vermeyen bir kişi, bir yönetici mesela, kötü performansa izin vermiş oluyor gibi gözüküyor. Bu gözden kaçmaz ve kredibiliteyi de düşürür. Bir süreç devam ederken anında geri bildirim yöntemini tercih edin ki olay gereksiz büyüyerek kaygı yaratmasın. Mesajınız boşa gitmesin ve inanılırlık düşmesin. Bir diğeri, olumlu geri bildirimin önemi ve işlevi. Bu çok önemli ve işlevsel dedik. Bu nedenle sıklıkla kullanılması gerekiyor. Ancak buna alışkın olmayanlar için zorlayıcı olabilir. Özellikle eksik olanı tamamlamaya, yanlış olanı düzeltmeye çok eğilimli olanlarımız varsa, o kişiler için biraz daha antrenman gerektirebilir. Bunu da şöyle yapabiliriz. Gündelik hayatta insanların yaptığı, söylediği, sizce doğru ve hatta normal şeyleri ifade ederek o davranışın o an ortaya çıkmamış olsa da olası iyi etkilerini konu ederek çalışmaya başlayabilirsiniz. Uyguladıkça hissetmeye ve anlamaya başlayacaksınız aslında yarattığı farkı. Sadece olumsuzu söyleyebilmek için yolu yapan olumlu geri bildirim vardır. Bilmiyorum kulağınıza tanıdık geldi mi? Yani olumluyla başlıyorum, aslında niyetim olumsuzu söylemek. Bu maalesef herkes tarafından anlaşılır. Bazen de olumlunun ardından söylediğiniz olumsuz daha çok etki bırakabilir ve olumlunun etkisi sıfırlanır. Oysa samimiyetle olumlu olanı da söylemek istiyorsunuz. Eğer olumlu geri bildiriminizin havaya gitmesini istemiyorsanız, benim tavsiyem olumsuz geri bildirimi verebilmek amacıyla olumluyu birlikte kullanmayın. Bazen sadece olumluyu belirtin bırakın. Bazen de sadece olumsuzu belirtip bırakın. Her seferinde her ikisini söylemek zamanla karşı tarafta aslında sadece olumsuzun konu edilmek istendiği hissini bırakır ve iyi bir algı yaratmaz. Peki ikisini beraber konu etmek, yani olumlu ve olumsuzu beraber konu etmek hiç mümkün değil mi? Evet, mesela bir fikrin, bir sürecin ya da bir dönemin değerlendirmesi gibi durumlarda resmin tamamını objektif şekilde görelim gibi bir amaç varsa o zaman uygun tabii ki. Olumlu ve olumsuz bildirimlerinizde kişiyi veya kişiliği hedef almayan ifadeler seçmek çok önemli. Buna özen göstermek önemli. Bir davranış kişilikle ilgili olduğunda değiştirilemez ve doğal bir sonuçmuş gibi görülebilir. Oysa özellikle iş ortamı gibi yerlerde insanların davranışlarını seçme isteği daha yüksektir ve bu beceri kullanıldıkça gelişir. Bu nedenle spesifik davranışı neden olumlu ya da olumsuz olduğunu etkisiyle beraber açıklayın. Geri bildirim vereceğim diye belli kalıplar kullanmaktan da kaçının. Yani yöntem şöyle olmalı, yöntem böyle olmalı gibi kendinizi kalıplara sokmayın. Çünkü bunlarla çok uğraşmak doğal tarzınızın dışına çıkmak olacaktır ve yapay bir etki bırakır. Kendiniz gibi olmanız, formatı tam doğru uygulamanızdan çok daha önemlidir. Geri bildirimde biraz dümen tutarak, biraz da akışta kalıp rüzgarı yüzümüzde hissederek neyin neye etkisi olduğunu fark etmenin yeterli olduğu, odağa alındığında ustalaşmanın mümkün olduğu konulardan biri. İşte ve yaşamda yolumuzu kolaylaştıran, pratik yapma fırsatlarının her an her yerde olduğu bu beceriyi kendi algınızla ilgili gözlemlerle işlemeye başlayabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler. İş ve Yaşam serisinden Gerilmeden Geri Bildirim bölümünü dinlediniz. Benim adım Ece Ağabeyoğlu, örgütsel psikoloji uzmanı ve kariyer koçuyum. Bu podcast yayınlarımı beğeniyorsanız ve çevrenizde faydalanabilecekler varsa paylaşmayı ve takibi almayı lütfen unutmayın. Bana ulaşmak için Instagram ve LinkedIn'de Ece Ağabeyoğlu hesabıma doğrudan mesaj atabilir, ece@kendiyolun.com adresine mail gönderebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın.